Korus'tan selamlar. Ant ben. Bu bölümdeki konuğum bir günden Sokrates Podcast için yaptığı Yeni Medya 451'den Saraydan Saraya Türkiye'de Gazetecilik Masalı gibi kitabı gibi yerlerden de tanıyabileceğiniz önemli bir gazeteci, araştırmacı ve verilerle sıcak ilişkileri bulunan ve hepsinden daha önemlisi Eskişehir Muhitleri Cemiyeti üyesi Ümit Alan. Ümit abi seni programda ağırlamak çok keyifli. Nasılsın? Umarım her şey de yolundadır.
İyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda gibi, sıcaklar haricinde.
Bir
Yolunda.
Eskişehirli'nin
Bu
sıcak
break.
sevmemesi zaten şaşırtmaz beni çünkü ben de sevmiyorum. Yani sıcak tatsız bir şey. Geçenlerde Hakan Bıçakçı'nın bir tweet'i vardı. Kahkaha attım. Belki görmüşsündür abi, sana da söyleyeyim. Medeniyet 23 derecenin altında başlar diye, buna kesinlikle katılıyorum. Yani
Eskişehir'de akşamları öyle oluyor ama
işte
gündüzleri sıcak ama akşamları en azından serinliyoruz.
evet. Duk, evet. Şu an
Duk.
ikimiz de İstanbul'un ayrı noktalarından
Evet.
yana yana klimalarla, vantilatörlerle hayatımıza
Evet.
devam etmeye çalışıyoruz. Sokrates için Yeni Medya 451'de galiba sezonu da bitirdiniz. Tam ben yani son bu iki bölümü dinleyemedim, o yüzden de yanlış bir şey söylemek istemem de. Yeni Medya 451'de devam edecek mi? Neler olacak? Ya da sende neler var, neler yok abi? Ufak seni bir terleteyim, ardından da kargoya doğru geçelim diyorum.
Eyvallah. 20.451'e devam edeceğiz. İkinci sezonu bitirdik. Zaten birinci sezonda 8 bölüm yapmıştık. İkinci sezonda 8 bölümde bitirdik. Ama yeni sezonu planlıyoruz Can'la beraber. İşte hangi bölümler olabilir, hangi bölümler sonradan eklenebilir gibi. Yeni medyada konu bitmiyor.
Tabii ki.
Senin de tahmin edebileceğin gibi. Biz de bir yerinden dahil olacağız ama bu sefer daha uzun bir ara vermeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Geçen sefer bir 6 ayı geçmişti ara. Bu sefer daha erken dönebiliriz. Tamamıyla bizim hazırlanma hızı ve hevesimize bağlı ama öyle görünüyor. Onun haricinde ben zaten profesyonel mesleğim reklamcılık. Ona devam ediyorum. Bütün büyük zamanımı o kaplıyor. Bir günde haftalık yazılara devam ediyorum. Yeni medya üzerine onlar devam ediyor. Bir de belki şu sıra kafamda yeni yeni şekillenmeye çalışan bir kitap var. Özellikle bir günde yazdığım yazıların çerçevesinde yeni medya üzerine bir kitap yazmayı planlıyorum. Herhalde 2022'nin işi de olur diye düşünüyorum.
Harika. Harika. Bunu duymak beni de çok keyiflendirdi. Hatta geçen pazar, biz bunu Temmuz'un ilk haftasını yapıyoruz. Siz bunu büyük ihtimalle Ağustos, Eylül gibi dinleyeceksiniz ama şey yazında gerçekten okurken çok hoşuma gittiğini de söylemek istiyorum. Hani ufak özet olarak söyleyeceğim. Tamam, sosyal mekanları her yere açıldı. Güzel. Şimdi biraz da telefonlarımızın ekranına dışarıda bakalım. Temennili yazı gerçekten, hani böyle özetleyeyim şimdilik. Yazının detaylarını elbette dinleyicilerimiz ve bir gün okurları bu programı dinledikten sonra okumalarını öneririz. O yazıyı da ben bir şeyler okumayı seven bir olarak çok beğendiğimi dile getirmek istiyorum. Ve ardından da kargonun yalnızlık mevsimine doğru başlayalım diyorum. Senin için uygun Ümit abi.
Uygun tabii ki.
Süper. Şimdi kargonun yalnızlık mevsimine doğru gelirken önce senin müzik dinleme alışkanlığı kaç yaşlarında, nasıl bir formatta, nasıl oturdu? Yani televizyondan mı başladı, yoksa çoğu konuğumda olduğu gibi bir tane kaset ya da CD çeken bir abi ya da bir abla vardı, o mu başlattı? Ya da Eskişehir'deki pasajlarda gördüğün CD'cilerden mi başladı? Hani nasıl bir müzik dinleme alışkanlığı, bir süreci başlangıcını, hangi formatlarla dinliyordun? Ve bunun ardından kargo bu sürece nasıl dahil oldu? Oradan da yalnızlık mevsimine doğru başlarız.
Tabii ki. Şimdi bizim dönemimizde tabii şu anki daha genç kuşaklara yönelik şöyle bir dezavantajımız vardı. İnternet yoktu. İnternet olmadığı gibi sosyal medya gibi platformlar da yoktu. Biz ancak dergilerden ya da televizyonda gördüğümüz kliplerden, televizyonda nadiren rastladığımız kaliteli programlardan müzik zevkimizi oluşturmaya, el yordamıyla oluşturmaya çalışan bir kuşağız. Kimisi çok arkadaş gruplarında oluşur bu müzik zevki. Ben de öyle bir arkadaş grubundan etkilenme gibi bir şey olmadı. Ben arkadaş gruplarımdan hep farklıydım. Yani onların dinlediği müziklerden ya da dinlediği alışkanlıklardan farklı bir yönde gidiyordum. Ama daha çok keşiflerim herhalde o dönem bir Blue Jean dergisi vardı. Çok hayatımızda olan. Sonradan 2000'li yıllara da gelmeye çalıştı ama o zamanlar gibi popüler olmadı. Oradan biraz edindiğim alışkanlıklar var. Onun haricinde Kral TV patlaması olmuştu. Özel kanalların da geçişini yani. Ben çocukluğum televizyonun bir kanalda olduğu dönemde geçti. İkinci kanal açıldığında yine çocuktum. Bayağı bir şaşırmıştık. Nasıl oluyor ikinci bir kanal falan diye. Sonra 3-4 derken Kral TV de hayatımıza girdi. Oralardan biraz etkilendim. Dergiler büyük şey ama Eskişehir'de belki hatırlarsın Esnaf Sarayı diye bir yer vardı.
Hatırlamamak ne mümkün.
Eskişehir'in ilk AVM'si diyebileceğimiz, yürüyen merdivene ilk kez bindiğimiz, böyle toplu mağazaları ilk bir kez bir arada gördüğümüz yer Esnaf Sarayı'dı. Onun en üst katında kasetçilere ayrılmıştı ve onlar karışık kasetler yaparlardı. Oradaki bizden daha büyük abilerin müzik zevki de bizim o dönemki müzik zevkimizin şekillenmesinde rol oynamıştı. Çünkü işte karışık kaset çektirme diye bir şey vardı o zamanlar. 90'lık bir kaset alırdınız. 45 tarafı bir tarafı, 45 bir tarafı şarkılarla doldururlardı. İster yerli ister yabancı. Sonra bir de Eskişehir'in meşhur bir kasetçisi herhalde artık yoktur. Seda Müzik diye bir yer vardı. Seda Kasetçilik. Hamamyolu Caddesi'nde bir dükkanı vardı. Hamamyolu'nun ara sokaklarından birinde. Oraya çok sık giderdim. Ama o zamanlar böyle bir şey duyup değil de yeni neler çıkmış diye bakmaya giderdim. Vitrinden bakıp hiç dinlemeden kaset alma gibi bir alışkanlığım vardı. Sanıyorum kargoyu da öyle ilk defa keşfettim. Yani vitrine bakıyorsunuz, yeni albümleri koymuşlar. Vitrin diye bir kavram var. O vitrinin içerisinde sonra bir deneyeyim diye körlemesine alım yapıyorsunuz. O kargonun ilk albümü vardı o zamanlar. Hepsinin çok genç olarak fotoğraf göründüğü. Şu an adı aklıma gelmedi ama
Benim de gelmedi,
ilk anda.
bakacağım. 96'daki
İlk anda.
Ateş ve Su'ydu
Evet.
galiba.
Yüzleşme.
Yüzleşme mi? Pardon.
Yüzleşme diye bir şarkısını hatırlıyorum ama albümün ismi olmayabilir.
Tamam,
O
bakıyorum ben.
albümle hayatıma
Yarına
girmişti.
ne kaldı?
Yarına ne kaldı? Evet. Yüzleşme de o albümün içinde bir şarkıydı. Çok güzel. Çok hoşuma gitmişti. Çok farklı gelmişti çünkü. Türkçe sözlü rock müziğin de yeni geliştiği zaman işte Mor ve Ötesi, Kargo bunları yeni yeni hayatımıza giriyor. Daha önce kuşaktan bir bulutsuzluk özlerini biliyoruz zaten. Bir anda böyle rock diye bir müzik şu an rap nasıl bir hip
Ana
bir
akımdaysa.
müzikse ana akımdaysa o zamanlarda bizim gibi gençler için bizim yaşımızda insanlar için rock müzik yeni doğuyordu ve Türkçe rock müzik ve yeni doğuyordu derken yanlış söylemeyeyim 70'lerde de tabii ki Anadolu rock
Sizin
falan var ama.
döneminizin içinde bulunan tür, hani ikinci dalga Türkçe, hani bu ikinci nesil müzik
Evet.
akımından söylemiyorum. Hani kelimenin tam karşılığı olarak Türkiye'deki ikinci dalga rock müzik akımında sizin için, sizin döneminize 90'ların ikinci yarısına denk geliyor. Bu Teomanlar
Evet.
vesaire de, bu Şebnem Ferah ya da Özlem Tekinler, hani o aynı yılların bir göstergesi.
Evet. Evet, o döneme biz yetiştik işte. Kargusu, Mor ve Ötesi, Duman. Duman da o dönemde çıkmıştı
Duman
90'da.
90 sonu 2000 diye. 99
Evet.
köprü altı.
Evet, ben üniversitedeyken yine çıkmıştı. Bugün bahsedeceğimiz albüm de zaten 98 tarihli. Üniversiteye gidince biraz daha arkadaşların da etkisi girdi müzikleri keşfetmeye. Ama ben Yalnızlık Mevsimi albümünü sadece kapağına bakarak hiç dinlemeden aldığımı hatırlıyorum.
Kapağındaki o gotik hava mı etkiledi abi seni? Yani ciddi bir
Evet.
Edgar Allan Poe havası hissediliyor orada.
Evet, o dönem için zaten sonraki röportajlarda ve metinlerde de okudum bu albümle ilgili. O dönemde çok kaset kapağında kaset grubun fotoğrafını koymamak çok devrimci bir olaymış o dönemde. Yani çünkü bir de Koray Candemir gibi bir sizin yakışıklı bir yüzünüz var. Bütün genç kızı yani bir genç kızları ya da genel olarak kitleyi etkileyebilecek bir ekran yüzünüz var Koray Candemir gibi. O elinizdeyken hiçbir şekilde albümün içindeki hiçbir insanın fotoğrafının bulunmadığı bir kapakla çıkmak o dönem için çok şey bir işti.
Cesur.
Gerçekten cesur ve etkileyici bir işti. O öyle dikkatimi çekmişti. Bir çocuk üç tekerlekli çocuk bisikletinin gidonu görünüyordu. Arkadan da sanırım bir park efekti şeyden. Sonra dinledikçe tabii albüm beni bambaşka yerlere götürdü.
Ya bir de orada müzikal kısmı gelir miyiz ilk önce, onu bilmiyorum. Ben bir Mehmet Selim Şişli'nin adını, pardon, Mehmet Şenol Şişli'nin adını geçirmek istiyorum. Ya albümün bütün sözleri onun tarafından yazılıyor. Yani bütün grup elemanları, davulcu Burak Karataş hariç dahil olsa da, asıl bütün şablon Mehmet Şenol Şişli tarafından ve gerçek bir karamsarlık. Ve bu böyle, ben karamsarım karamsarlığı gibi dursa da aslında bir alt metni olduğu da hissedilen, hani Kargo gibi daha ana akım, aşk şarkıları yazalım, şunu yapalım, bunu yapalım olarak adlandırılabilecek bir grubun bir anda tamamen rotasını buraya kırması ve buna rağmen radyoda ya da televizyon yeni yeni senin bahsettiğin çok kanallı sistemde, özel kanallı sistemde kendilerine yer bulmaları da grubun cesur hareketinin aslında müzikal ve nasıl söylenir, kaliteden de ziyade içinin dolu olmasının da bir göstergesi. Yani, ha, burada belki şunu da dile getirebiliriz. Ufaktan bir şarkı başlangıcı da olacak ama Şebnem Ferah mesela o dönemler kariyerine gerçekten dikkat çektirmeye başladığı bir dönemdeyken grup bir anda Kalamış Parkı şarkısını ilk klip olarak tercih ediyor ve klipte Şebnem Ferah Koray Can Demir'e eşlik ediyor. Şimdi 90'ların sonu sene elbette, yani benim doğduğum sene çıktığı için bu albüm, ben o dönemi elbette bilemem ama okuduklarıma göre bakacak olursak Koray Can Demir o dönemin en öndeki erkek vokallerinden, erkek müzisyenlerinden biriyken Şebnem Ferah burada skalanın kadın tarafının başını çekiyor. Ve o ikisini birleştirmek aslında grubun kapakta ki cesur duruşunu kliple beraber o matematiğini tutturduğunu gösteriyor belki de.
Evet, o çünkü o dönem bunun sinyalini, bu albümün sinyalini aslında bir önceki albümünde vermişti Kargo. Sevmek Zor, bir önceki albümlerde de, bu 98'de çıkan albümden önce. Sevmek Zor'da Şairin Elinde diye bir parça vardı. Onunla bir çıkış yapmışlardı. Onu da sanıyorum sözleri Memeşe Nolşişli'ye aitti. Ve o albümde de ikinci yeni şiirine göndermeler vardı. Ben de o dönem çok fazla ikinci yeni şiiriyle haşır neşirdim. Çok ciddi bir Edip Cansever hayranlığım vardı. Ve ben iki albümde de bu Sevmek Zor'da da Yalnızlık Mevsiminde de Edip Cansever okumuş, Edip Cansever seven ya da ikinci yeni şiiri seven, Turgut Uyar'a yabancı olmayan birinin sözleri yazdığını hissetmiştim ve bu beni çok etkilemişti. Çünkü o dönemde sözler o kadar çok ön planda tutulmazdı Türkiye'de müzikte. Daha çok müzikal kalite ve sözler bu kadar konsept biçimde yazılmazdı. Bu albümde o var bir defa. Her şarkı birbirini
Birbiriyle
tamamlar
bağlantılı.
niteliği. Evet, ve bu bir yalnızlık üzerine, konsept üzerine, yalnızlığın bütün boyutlarına, bütün karanlık taraflarına giren bir tarafı. O beni etkilemişti. İşte Şebnem Ferah da aslında o da ana akıma onu yaklaştıran bir şeydi. Sonra zaten yine ana akıma yaklaşmak için bu albümün ticari belki durumunda düzeltmek için Arabik Fahişe şarkısından da sanırım klip çektiler. Albümde en sevmediğim şarkı odur yani tek sevmediğim şarkı Arabik Fahişe, biraz bana bu albümün ruhuna, havasına yabancı gelmişti ve
Bana da.
anlamsız bulmuştum yani, bu ne arıyor burada gibi, yani sanki sonradan eklenmiş gibi bir durumu vardı. O da öyle yola çıkılmıştı ama o dönemde o kanallarda Arabik Fahişe diye bir şarkıyla çıkıp da bir fahişenin hayatı üzerine bir şarkı klip yayınlamak da cesurca bir işti.
O
Şu
kesinlikle.
anda da cesurca ama gerçi o dönem, şu anda benim en büyük üzüntülerimden biri Türkiye'nin şu anki durumuna dair. O dönem çok daha özgürdük biz. O dönem çok daha genç olarak kendimi çok daha bu ülkeye ait ve daha özgür hissediyordum. Ama işte orta yaşlarım ya da gençliğimin bir bölümü bambaşka bir ülkeye denk geldi. Ya ben sana şu an Türkiye, o dönem yaşadığım Türkiye'den gurbete düşmüş gibiyim. Hala Türkiye'de yaşıyor olmama rağmen.
Çok, aslında
Ve
çok
o
güzel,
yüzden de
çok önemli bir noktaya değiniyorsun abi. Hani lütfen devam et.
sen bu konsepte gelince ve bana bir albüm seçmeni söyleyince bu albüm geldi aklıma. Tekrar dinledim. Yaklaşık bir yıldır falan dinlememiştim hiç. Tekrar çok duygulandım. Hatta bir yürüyüşte dinledim ilk defa sana söyledikten sonra. Yürüyüşe çıkmıştım. Yani bir tarafa oturup da böyle bir sessizce düşünmek istedim bir anda. Ya ağlayacak kadar
Yüzünüz
tuhaf oldum.
doldu.
Çünkü hakikaten o dönem bir ülke vardı ve biz o ülkede genç olmuştuk. Şu an sanki o ülkede hala yaşıyor olmamıza rağmen sanki o ülkenin gurbetinde gibiyiz. O da bir ayrı bir yalnızlık. Ve Yalnızlık Mevsimi albüm dinleyince o yalnızlıkla bir kere daha yüzleşmiş oldum.
Bu dediğine dair bir tane sinemacının da kimin hangi sinemacı olduğunu hatırlayamayacağım. Bu sebeple dinleyenlerden özür diliyorum. Bu Yugoslavya'nın dağılmasından sonra 2000'lerin ortasında Kustrika'nın ekibinden biri olması lazım da neyse, bu senin dediğine çok benzer bir noktaya söylüyorum. Ben şu an kendi ülkemde yaşıyorum. ülke dağıldı vesaire tarafından da ele alıyor. Çok daha haklı bir gurbet. Çok daha haklı demeyeyim de çok daha
Gerçek bir
ispatlanabilir bir
gurbet.
gurbet duygusunu yaşasa da yaşadığım yer aslında benim yaşadığım yer değil. Kendi evimde gurbetteyim hissi vesaire. Bu senin dediğinle de bence çok bağlantılı ve organik bağı olan bir nokta. Bunu ben de dün ben de albümleri bütün bölümlerde olduğu gibi yürüyüş yaparken dinliyorum. Hem çalışırken vesaire. Bu dediğine dair mesela Türkiye'nin değişmesi ve benzeri noktalara da değinen aslında bunu belki daha ikili ilişki üzerinden anlatıyor burada Mehmet Şenol Şişli. Ama ben bir Yalnızlar Çağı'ndan bir bölümü şarkı sözünü seslendirmek istiyorum burada. Umut denen şey umutsuzluk korkusu, inanç denen şey yokluğun duygusu diye. Yani aslında umudumuz da var ama umutsuzluktan korktuğu için insanlar umutlanmaya çalışıyor. Yani mesela dün sizin de gazeteniz yazan Acarer'in başına gelenler bunlar
Evet.
hani hiçbir şekilde yani program çok daha sonra yayınlanacak. Dinleyenler ne alaka falan da diyebilir ama araştırıp bakmalarını da önereceğim. Hani içinde bulunduğumuz olaylar, çağ vesaire hani mesela ben hiç oraları yaşayamadım. Mesela benim açımdan da öyle bir tatsızlık var. Hani ben buraya doğdum bir hani gerçekten senin şu anda bahsettiğin gurbette yaşadığın ülke benim aslında asıl varlığım olan ülke gibi bir durum. Ve onun içinde kendini bir tarafa mı, yani o tarafta yaşamıyorum. Bir önceki nesle göre yaşıyorum bir açıdan. Hani kendi var, gerçekliğim aslında bana gurbet kalıyor. O da benim açımdan ayrı bir dilemma yaratıyor da. Neyse buna çok da detaylandırıp dinleyiciyi de sıkmak istemem ama çok güzel bir noktaya değindiğin için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum Ümit abi. Hani bunda dile
Rica
gelmesi
ederim.
gereken bir nokta. Ben de Edip Cansever'e bağlayacağım. Ben bu konuda biraz utanarak da olsa dile getirmek istiyorum. Ben maalesef şiirle çok gerçekten şiirle aramı düzeltmeye çalışsam da maalesef hitap etmedi bana. Yani okuyucuda da bir şey insana hitap etmesi vardır. Şiir maalesef bende çok işleyen bir sanat formu değil. Bunun içinde hala utancım var ama Edip Cansever'i severim. Turgut Uyar hala en sevdiğim şairdir. Edip Cansever'in Tragedyalar kitabından olması lazım. Bu albümün isminin de geldi o yalnızlık mevsimi kısmı. Hatta ben
Evet.
notlarımın arasına almıştım. Çok ufak bunu seslendireyim. Şiir okur gibi değil, normal düz metin gibi okuyacağım. Bir soğuk ay soğuk ve tenha duyulur, yalnızlık mevsim olur diye bir dizesi var Edip Cansever'in. Bu albümün ismi de
Evet.
oradan gelmekte. Onu da dile getirmeden geçmek istemedim.
Evet, tragedyaların birinci bölümündendir o bahsettiğin dizeler. Ve yalnızlık bir mevsim olur dedikten sonra da şöyle diyor ki çiçekler kendini toplar orada. Yani çiçekler bile o kadar yalnız ki kendi kendilerini toplamak zorunda kalıyorlar diye.
Kesinlikle.
Ben bu albümü al bu ben bu albüm çıktığında ve ben bu albümü aldığımda 19 yaşındaydım. 19 yaşında olmak sen daha yakınsın şimdi benden daha iyi tahmin edebilirsin. O zaman böyle bir kendini çok farklı hissediyorsun o yaşlarda. Kimse beni anlamıyor diye hafif daha tripli oluyorsun. İşte ben çok farklıyım kimse beni anlamıyor o yüzden yalnızım. Hatta bu şarkılardan birinde var. Yalnızım çünkü razıyım
Kesinlikle,
dediği
evet.
olay. O duyguyu yaşıyorsun. Bütün topluluklardan aykırı görüyorsun. Ebeveynlerinle belki anlaşamıyorsun. Daha yeni post ergenlik dönemi yani. Ergenlikten yeni çıkmışsın ya da çıkmak üzeresin. Daha hala belki birkaç tane ergenlik sivilcen duruyor. O dönemime, o mevsimime acayip denk düşmüştü bu albüm. Yani kendimi o kadar yalnız hissediyordum ki. Ve bir böyle işte platonik aşklar falan çok çok sosyal bir insan değildim. Hafif asosyal bir tarafım vardı. Bu albümde o yüzden kendimi tamamen buldum. Yani bana sorsa birisi en sevdiğin gruplar diye Kargo'yu belki dahil bile etmeyebilir ben sevdiğim gruplara. Bana sorsa ki birisi senin en sevdiğin şarkılar hangisi diye bu albümdeki şarkılardan birini bile söylemeyebilirim en sevdiğim şarkıların içerisinde. Ama bu albüm bir bütün olarak ayrı ayrı şarkılarıyla bir bütün olarak ruhuyla o dönemin benim o dönemime inanılmaz kapsamıştı. Sonradan her dinlediğimde de tekrar o dönemdeki hislerimi hissettirdiği için çok duygulandığım bir albüm oldu. O yüzden çok özel yeri bende.
Zaten programı yapmaktaki birçok motivasyonum var ama bunlardan birini de sen hani çok güzel bir şekilde dile getirdin Ümit abi. Hani evet belki benim de mesela hayatımda en sevdiğim albüm dediğim albümden bir tane hani o şarkılardan hiçbiri belki ilk onumda olmaz ama onun da komple hissettirdiği ve o bana yaşattığı o beni en melodisini duyduğundan oraya geri dönersin hissi var ya sen de program için albüm dinlerken büyük ihtimalle benzerini yaşadın. Onu yaşatan şeyleri zaten yıllar sonra da oturup aynı şekilde dinler, size de aynı şekilde aynı mutluluk ve aynı mutluluk demin de aynı motivasyonla, aynı şehvet, aynı istekle konuşursun ya da aynı istekle dinlersin. Bu da aslında temel motivasyonlardan biri, şevkle konuşursun. Bu yüzden de Kargo'nun yalnızlık mevsimi önemli bir noktada senin açından, ki Türkiye'de bu tarz müzik dinleyen ve ergenliğini, belki post ergenlik dönemine, aşk acısını ya da terk edilmeye, yalnız kalmayla ciddi anlamda ilk kez karşılaşmış birçok insan da bu albümle hayatının bir dönemine denk getirmiştir. Ben de sizden sonraki nesil olsam da bunu yaşadım. 2010'ların ilk çeyreğinde lisedeyken. Benim için de güzel bir albümdü. Ve albümün oluşması ile ilgili bu karamsar havanın oluştuğu yerden bir tane ufak bilgi vermek istiyorum. Belki senin de bilgin vardır buna dair. Bir önceki albümleri, şu an adını unuttum tekrar, az önce bahsetmiştim.
Sevmek zor.
Sevmek Zor da zaten şairin elinde elip inanılmaz bir yükselişe geçiyorlar vesaire ve bütün ülkeyi kapsayan bir turneye çıkıyor Kargo ve bu Kargo'nun turnesi esnasında bir konsere giderken, hatta 86'da Cliff Burton'ın Metallica'da Danimarka'da öldüğüne benzer bir kaza geçiyorlar. Ha, şanslı bir şekilde hiç kimseye bir şey olmuyor, yaralanma, ölüm yok. Ama o travma grupta ciddi bir etki yaratıyor ve bu albümün bu kadar karamsar olması ve o kapağındaki grubun kullanılmaması, grup elemanlarının yüzünün görünmemesine dair uzanan süreci de başlatan noktanın Mehmet Şenol Şişli'nin kaç yılında olduğunu şu an hatırlayamadığım bir röportajında ve tabii ki Koray Candemir'in dile getirdiği bir şekilde bu da bir realite aslında. Yani bunlar önemli noktalar ki rock müzik gibi o dönemin en ana akım
Evet.
olduğu plak şirketlerinden birinin buna tamam dedirtebilecek bir malzemeye, bir doneye sahip olması da, kargonun bir güce sahip olması da, hani bu kazanın da dışında farklı bir nokta olarak bence ele alınabilir.
Evet, bu albümü o dönemin realitesinde kabul ettirmiş olmaları da çok ilginç, çünkü daha böyle daha pop çağı diyeyim, daha popüler olanın daha fazla öne çıkarıldığı, böyle internet gibi kaçış yerlerinizin olmadığı bir dönem. Yani şimdi YouTube'a koyuyorsunuz albümü ya da Spotify'a kendi başınıza bile koyuyorsunuz, kimse yapmasa, ama o zaman sadece en iyiler ve en popüler olacaklar, en çok satacaklara yatırım yapıldığı bir dönem. Bu böyle bir dönemde bu albümü kabul ettirebilmişler. Hatta gruptaki temel kavgalardan biri Koray Candemir'in albüm yüzü olarak, grubun yüzü olarak öne çıkmasıyla oluşan rahatsızlık. Mehmet Şenol Şişli'nin röportajlarında, hatta çok yakınlarda Medyaskop'ta birkaç sene, bir iki sene olmuş, Medyaskop'ta bir programa katılmış, onu izlemiştim. Orada da işte bizim için içerik önemliydi ama Koray genç kızların sevgilisi olan imajıyla öne çıkıyordu falan gibi rahatsızlıklarını dile getirmiş. Bu konuda biraz Koray'a da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Koray
Katılıyorum.
Candemir'in, çünkü sonradan çok iyi bir, ben çok iyi bir rock vokalisti. Özellikle bu şarkılara ruhunu veren bir vokali var. Bu şarkıları bir başkasından dinlemeyi asla istemezdim mesela, bir cover yapılacak olsa. Öyle de önemli bir insan ve sonraki yaptığı albümlerde, mesela Koray Candemir'in Sade diye bir albüm var.
Biliyorum. Çok da severim.
İlk solo albümü 2001. O da çok güzel bir albümdür. O da yani evrensel olabilecek kalitede güzel bir albümdür. O da Koray Candemir'in öyle sadece genç kızların sevgilisi olan bir adam rolüne de oturmadığını da, yani o kendisine yüklenmeye çalışan o role de oturmadığı da görülüyor. O yüzden biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Herkes çünkü şey diyor, işte MŞŞ, Mehmet Şenol Şişli kargodur, kargoyu var eden odur, sonradan o ayrıldı, kargo bitti gibi söylemleri biraz haksızlık olarak görüyorum. Bir bütünmüşler, sonra o bütün bozulunca bir daha bir türlü şey tutmamış,
Kimya
dem
tutmamış.
tutmamış. Evet.
Aynen öyle. Ya Koray Candemir'in hem Sade hem Sade'den sonra albüm var mıydı şu an hatırlamıyorum ama şunları biliyorum, hani soundtracklerde çalıyor. Soundtrack işleri yapıyor ya da adını unuttum. Harun Tekin'le beraber yaptığı
Evet.
işler, Dastas'ı var ettiler. Hani ciddi, hani
Evet.
multitasking, yani çok yönlü insan tabirine de uygun ve eline attığı her işte de ciddi anlamda başarı demektense el attığını değecek bir sonuç çıkarmak için gerçekten çabaladığını fark edebileceğimiz bir isim Koray Candemir. Keşke bir şekilde ulaşsam da ben de konuk korusu ağırlasam diye de ilk baştan beri düşündüğüm ama asla mailini bulamadığım biri. Buradan dinleyicilerimizden mail olan varsa Koray Candemir'in bana bir DM'den yürürse çok mutlu olurum. Şöyle Blue Jean'in adı geçtiği için ben bir de bir Blue Jean noktası değinmek istiyorum. Hem buradan hemen hemen her programda adı geçiyor anmayı benim de benim müzik dinleme alışkanlığı çok kıymetli yeri olan sevgili Çağlan Tekin'de tekrar rahmetle anacağım buradan. 2006'da Blue Jean'de bir en iyi Türkçe 20 en iyi 20 tane Türkçe rock albüm listesi yapılıyor ve bu listeye 5. sıradan dahil oluyor bu albüm. Hatta o listede yazanlardan biri de Mor ve Ötesi'nin Dünya Yalan Söylüyor'un o albüm o sayıda olması lazım. Şu an sahaftan sipariş ettim o bölüme yetişmedi maalesef. Çetin Cem Yılmaz ikinci bölümümüzde ağırlamıştık. O da bu sayıda yazanlardan biriydi. Buradan bahaneyle Çağlan abiyle anmadan geçmek istemedim. Benim de çok ufak bir yani Çağlan abi şu an hayatta olsa büyük ihtimal Headbang'in devamıyla ben de orada yazar olacaktım. Ama maalesef çok çok çok acı ve talihsiz bir şekilde aramızdan ayrıldı. Onu da anmadan geçmek istemem. Senin diyeceğin bir şey varsa dinliyorum abi.
Yani Çağlan Tekin'in hepimizin üzerine çok büyük bir emeği var diye düşündüm. Çünkü bizim müzik zevkimizi şekillenmesindeki en önemli mecraların hepsinde Çağlan Tekin'in ismini görüyorum. Ben. O yıllarda çok da fark etmemişim de. 90'larda Blue Jean'de, ondan sonraki çıkardığı dergilerde, şeyde,
Lanet,
o
Monservio,
dönemde.
Headbang.
Evet. Sonra fark etmeye başladım. Yani çünkü o dönemler o kadar çok ön plana çıkan bir insan değil. Sadece künyelerde adı yazıyor ya da makalelerde adı yazıyor. Ama sonradan biraz daha yakından tanıdım. Hakikaten büyük bir kayıp ve bu albümü de seçmiş olması güzel. Ayrıca bu albüm için 20. yılında bir konser düzenlenmiş. 2018. 2018'de onu da Mehmet Şenol Şişli'nin bir röportajında okumuştum. Onun da o konserinde düzenlenmesine önayak olanlardan biri Çağlan Tekin'miş.
Aynen
Çağlan
öyle.
Tekin'miş
Ve gruba
bu
zaten
albüm
o
için.
geliyor. Bu böyle bir albüm artık bir 20. yıl konserine taçlandırmayalım diye ve gruba bunu yılın son kısmına söylediği için 29 Aralık'ta konser yapılıyor. Ben de bunu
2 günde.
hakikaten yani 2 günde hadi sığdırdık hadi tamam okey canımı sıkmayın gibi. Hatta ben de bunu Paslanmaz Kalem'in bir 20. yıl videosu var. 20. yıl röportajı videosu vardı Kargo ile orada görmüşüm. Hatta Koray Candemir'in adı geçtiği için bunu burada söylemekten sakınca duymuyorum. 25 dakika boyunca yalnızlık mevsimini konuşup bir kere bile Koray Candemir'in adının geçmemesi ya da ima dahi edilmemesi gerçekten çok yani 40'larının 50'lerine gelmiş insanların bu kadar birbirleriyle bu noktada nasıl bir şeyde oldukları iletişim kopukluğu ya da küslük demek istemiyorum ama bir sorun olduğunu hala devam etmesi aynı şiddette gerçekten şaşırtıcı. Hani bunu da
Evet,
söylemek isterim.
hala bile yani röportajlarda Mehmet Şenol Şişli'nin o son röportajında da gördüm o vurguyu. Hala bile böyle imalar birbirlerine kırgın olduklarını belirten imalar. Ne demiş Mehmet Şenol Şişli'nin o ders Koray bizim yaptığımız müziği sevmedi gibi bir şeyler söylemiş son röportajlarından biri.
Sevmeyebilir.
Yani bizi evet.
Sevmeyebilir de profesyonel insanlar bunlar. Sevmese de müzik yapan birçok insan var.
İşte o grup şeyinden kopmuşlar. Sonraki bir röportaj yok mu? Asıl ona çok üzüldüm. Ama bu Mehmet Şenol Şişli'nin olmadığı bir dönemde. Yine sen söyledikten sonra bu albümle ilgili ne yazılmış diye bakarken bu Mehmet Şenol Şişli'nin ayrılmasından sonra bir röportaj yapılmış. Koray, Serkan ve Selim var röportajı yapanlar içerisinde yani cevaplayanlar içerisinde. Serkan diyor ki Mehmet Şenol Şişli'nin sonrası dönemi için ben artık sözlerin ne dediğini anlamaya başladım diyor.
Ya biraz
Gazeteci
şiir ve kitap mı okusan acaba demek isterim de haddimi aşmak istemiyorum.
Suat Kavuklu oldu. Hürriyet'te 2005'te yapılmış bir röportaj. Suat Kavuklu da soruyor ki eskiden anlamıyor muydunuz? Bazen küçük beynim yetmiyordu diye espriye
Ya.
bağlamış. Sonra Selim de araya girmiş. Mehmet'in yazdığı sözler daha çok kendiyle ilgiliydi. Koray'ın yazdığı sözler bize daha yakın gibi. O eski dönemi sadece Mehmet'in dönemiymiş gibi ayrıştırma var ama Mehmet tarafında da Mehmet Şenol Şişli tarafında da ağır laflar var. O
Beni gruptan
yüzden niye bunu
kovdular diye bir
evet
canlı yayın bağlantısını hatırlıyorum ben de.
yani bu aslında bir arada çok güzel işler yapıyormuşsunuz ama işte insan grup dinamikleri öyledir. Çok zordur yani birçok insanın bir araya gelip
Aynı ortak
bir şey
paydada
yapması.
buluşup aynı hedefe kitlenmeye çalışması. Farklı 4 tane inanılmaz egodan bahsediliyor burada. Yani
Evet.
alkışla beslenen insanlar bunlar. Ve bunların
Hı.
egosunun çatışması o kadar normal ama bir o kadar da dinleyici için üzücü ki. Bu arada sen bunlardan bahsederken bir tane karikatür geldi aklıma. İzninle onu söylemek istiyorum. Umut
Evet.
Sarıkaya seviyorsundur ya, tahmin ediyorum.
Tabii ki
Tamam.
çok.
Ben benim en sevdiğim karikatüristtir ki hemen hemen her programda adı geçiyor. Bu sefer de geçireceğim. Bir tane Hakan Altun karikatürü var, hatırlar mısın? Kırgın, şey, kızgın değilim, kırgınım diye. Bu hep Hakan Altun'un söylediği,
Hatırlarım.
öyle boynu büküktür. Bulup
Evet.
atarım WhatsApp'tan. Gerçekten bu Koray Candemir'den bahsediyoruz. Ya yani Kargo'nun bu tavrı gerçekten o Hakan Altun'un kırgın değil, şey, kızgın değil, kırgınım karikatürü gibi bir hal almış. Yani ne diyelim? En azından Yalnızlık Mevsimi gibi bir eser bıraktıkları için bize müzik dinlemeyi seven insan olarak mutluyuz. O ayrı bir konu. Aslında çok mutlu da değiliz yani. Dinleyince mutlu olma şansımız çok kalmıyor ortada ama müzikal doyum bakımından mutluyuz da diyebiliriz.
Ya evet, bu 90'larda benim çocukluğumda Kaan Ertem yenilerde vefat etti. Çok üzüldüm. Çok da
Ben de
erken
aynı
bir
şekilde.
kayıp. Leman dergisi karikatüristi. O bir kampanya başlatmıştı. Moğolları yeniden müziğe döndürmüştü. Ya onların müziği bırakma nedeni grup içi kavgalar mıydı bilmiyorum ama Kaan Ertem'in Leman dergisindeki, o zamanın en büyük, gençlik için en büyük ana akımlarından biriydi Leman dergisi. Kaan Ertem'in Leman dergisinde başlattığı kampanyayla Moğollar müziğe geri dönmüştü. Acaba Kargo içinde birileri yapar mı bilmiyorum. Kargo hala müzik yapıyor bildiğim. Solistleri değişiyor
Biliyor
ama.
da, yani yapıyor da,
Evet.
yapmasa mı acaba sanki artık?
Bilmiyorum, hiç dinlemedim yakın zamanlarda yaptıklarını. En son bir Koray Candemir'in İhtimaller diye bir şarkısı çıktı. Onu
Güzeldi
beğendim.
o.
Yani bence yalnız başına da güzel işler yapıyor. Ama şu da korunabilir. Solo çalışmalara devam ederken bir yandan da grupla çalışmalar nasıl olur bilmiyorum ama olmaz gibi geliyor herhalde bu
Yani
kadar kırgınlıktan sonra.
kırgınlıktan sonra çok güzel girdin araya, aynı şakayı devam için.
Evet.
Teşekkürler abi. Ya bir önceki bölümde Can abiyle, sevgili Can Öz'le, bu arada bu bölümü seninle yapmamızın ön ayak olduğu için Can Öz'e de teşekkür etmeden de geçmek istemem, o çok ayrı. Onunla da Guns N' Roses'ın Use Your Illusion'ını konuşmuştuk ve şu an Guns N' Roses beraber turluyor. Hani o öyle bir gerçeği de düşününce Kargo ile Koray Candemir'i de belki bir yerde buluşur. Ya, bu büyük ihtimalle buluşmazlar. Onların ekonomikten ziyade o farklı bir dinamik Kargo özelinde, ama hani Guns N' Roses bile birleştiyse hayatta herkes her şekilde birleşebilir düşüncesi de benim zihnime kazındı. Hani onu da dile getirmeden geçmek istemiyorum.
Yani bizim çocukluğumuz Pink Floyd'un dağılması
Evet.
travmasıyla geçmişti yani.
O.
Birleşecekler mi umuduyla David Gilmour ve Roger Waters
Ah.
cephelerinin.
Ya ben son adını unuttum ya. 2014'te çıkan albümleri benim hayat, benim nefes aldığım süre zarfında çıkması gerçekleşmiş tek Pink Floyd albümü. Ben önceki dönemlerde babamla
Evet.
beraber hayatıma devam ediyordum. Eskişehir topraklarında. Yani
Floyd dinlemiyor muydunuz?
ben dinler ben yok ben dinliyordum da, belki babam da dinliyordu, hani şu an sorup öğrenemem kendisine. Ama yani büyük ihtimalle dinliyordur yani, bilmiyorum. Bir sorarım Eskişehir'e gittiğimde halamları. Yok, işin şeyi bir yana, programa geldiğin için teşekkür ederim. Hani eklemek
Rica
istediğin
ederim.
ya da benim notlarım ve seninle önceden konuştuklarımız dışında şunu söylemeyi unuttuk
Evet.
dediğimiz bir nokta varsa lütfen söyle. Aksi halde de teşekkür edip programı
Evet.
kapatacağım. TRT
Şunu
aksanına geçtim bir anda.
ekleyebilirim. Benim albümde en sevdiğim şarkı Yalnızlar Çağı. Apple Müzik'teki yazan bilgisine göre, belki yanlıştır, muhtemelen yanlıştır, Koray ve Serkan'ın yazıyor Yalnızlar Çağı'nda. Belki bu Apple Müzik'e bilgiyi yanlış geçmişlerdir, onu bilemiyorum. Ama albümün sonraki demlendiği dönemdeki, o dönemde en çok Yalnızlar Çağı'nı seviyorum. Bütün olayları tutken dinlediği için. Albümün demlendiği dönemde şu anda bana en anlamlı gelen şarkısı Boğaziçi. Boğaziçi aslında Türkiye'nin üzerinde oturduğu temel çelişkiye değiniyor. Yani genellikle solculuk,
Doğu Batı
sağcılık,
farkını o kadar
İslamcılık,
net bir şekilde
sekülerlik, evet.
anlatıyor
Evet, aslında Türkiye'nin de temel çatışması odur. Batıcılık, doğuculuk ve bu çatışma üzerinden Türkiye'de iktidarları el değiştirir ya da bu çatışma üzerinden muhalefetler, iktidarlar kurulur. Boğaziçi şarkısının en büyük, en önemli nakarat dizesi de Ayır Bizi Boğaziçi'ydi.
ki.
Doğu'nun Batı'nın farklarını sıraladıktan sonra Ayır Bizi Boğaziçi diyordu. Ve bu yılı 98 yılında söylüyordu. Sonra 2002'de Türkiye'de bir iktidar değişikliği oldu. Şu an halen iktidarda olan parti geldi ve Türkiye batıcılık ekseninden giderek uzaklaşmaya başladı. Yani 98'de Avrupa Birliği'ne girmek en önemli hedeflerden biriydi. 98'de insanlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebileceğini ciddi ciddi düşünüyorlardı. Ama sonraki dönemde biz yaşlandıkça, biz orta yaşlarımıza geldikçe Türkiye hakikaten o çizgiden uzaklaştı ve şarkının kehaneti, şarkının
Maalesef.
temennisi Ayır Bizi Boğaziçi
Boğaziçi
maalesef
ayırdı.
gerçekleşti. Ayırdı
Boğaziçi.
ve şu an Boğaziçi Üniversitesi eylemleri de var. O da ayrı bir
Onları da bu arada
tarzı.
konusu açıldığı için hepsine de, ya benim de birçok arkadaşım var. Ben bir ufak dayağımı yemiştim Şubat ayında. Evime gitmeye çalışırken Kadıköy'de. Bu da saçma bir olay neyse. Boğaziçi eylemindeki arkadaşlarımız, herkese de desteğimiz elimizden geldiği kadar. Ya ben de bu Avrupa Birliği eksenindeki çok ufak şöyle bir eklemek istiyorum. İstanbul Bestecilik mezunuyum ben. Orada son sen yok sondan bir sene önce bir Avrupa Birliği dersimiz vardı. Orada bahsedildi bu 98-99'a. 2004'te bu Polonyaların girdiği bir liste var. Şu an tüm kadro Polonya'nın, Macaristan'ın, bir iki ülke daha vardı. Şu an net hatırlayamıyorum. Özür dilerim abi senden. Hani senin gibi verilerle arası iyi
Estağfurullah.
olan birine karşı hatırlayamamakta
Estağfurullah.
gerçekten utandım ama şunu hatırlıyorum. 98 ya da 99 olması lazım. Türkiye'nin en artık galiba tırnak içinde galiba giriyoruz artık denen bu Kopenhag kriterleri dönemi 2000-2001. O dönemlerde 2004'te başvuran, 2004'te kadroya dahil olan Polonya daha ilk başvurusunu bile yapmamıştı Avrupa Birliği'ne. Yani
Evet.
Polonya 2002'de mi ne ilk hamlelere başlıyor? 2004'te giriyor ve oradaki otokrasinin ve o hem teokratik hem otokratik düzenin nasıl bir halde olduğunu biliyorsundur. Hatta iki gün önce çıkan bir haber, Polonya Brexit gibi Polexit yapmayı falan düşünüyormuş. Böyle aptal aptal, ya yani bu tabiri kullandığım için özür dilerim sizlerden ama aptal aptal hareketler yapıyorlar. Bunlar bile bir şekilde girerken bizim o noktadayken kendimizi Avrupa veya şu tabirden nefret ettiğimi söyleyerek yavaştan kapatacağım. Okumuş veya kendini gel temel derdi kendini geliştirmeye çalışmak olan insanlara bu da okumuş entel. Yani tırnak içinde entel tabirinin bir hakaret olarak addedildiği bir ülkede kendinizce niş ya da daha tüketicisi belli insanları içerik üretmeye çalışarak hayatta kalmaya çalışan insanlardan biri olmaya çalışıyorum. Sizler zaten öylesiniz. Hani bu şekilde adlandırmak, bu Boğaziçi'nin ayırması gibi ayrılmak da gerçekten kırıcı, hani gerçekten kızgın değil kırgın.
Evet,
Ümit abi
kızgın değil,
teşekkür ederim.
kırgınız. Rica ederim. Ben teşekkür
İyi
ederim.
ki geldin. Eskişehir Muhitleri Cemiyeti'nin ilk hamlesinde seninle yaptık. Bakalım belki senden
Evet.
yardımlarla yine Eskişehir Muhitleri'ni de katarız kurstaki program
Tabii ki.
listemize. Abi görüşmek
Tabii
üzere
ki
o
her
halde.
zaman.
Kendine iyi bak.
Görüşmek
Seninle
üzere.
konuşmak çok keyifliydi.
Ben seninle de.
Korusu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ayrıca. Yeni programlarla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.